İyi akşamlar. Bir Artı Eksi Dünya programında yeniden bir aradayız. Bugün Amerikan Derin Devleti'nin bazı planları üzerinde duracağız ve özellikle bu planların dünyadaki dengeler üzerinde ne kadar etkili olduğundan bahsedeceğiz. Çünkü gerçekten Orta Doğu'da meydana gelen gelişmeler şu anda İran'ın ne kadar güçlenmekte olduğunu bize gösteriyor. Bu güçlenmenin ardında da ne gibi planların yapıldığının ve İran'ın bölgeye nasıl hakimiyet kurmaya çalıştığının üzerine durmaya çalışacağız. Başlıyoruz inşallah.
Şimdi konumuz Irak. Irak'ta bu hafta önemli gelişmeler var. Daha doğrusu Irak'ta her hafta önemli gelişmeler var. Fakat önümüzdeki bahar ayında Musul'a bir operasyon düzenleneceği bilgisi geldikten sonra tabii ki harekete geçişler başladı. Hatta Türkiye'nin de adı geçti pek çok şekilde. Bunun da sebeplerinden bir tanesi Türkiye'nin işte biz bundan daha önce de bahsetmiştik. Bu koalisyonda yer alacağı ve doğrudan Musul'a asker çıkaracağı, hatta İncelik üssünü açacağı şeklindeydi. Böyle söylentiler şu sıralar var. Fakat biz tabii ki Türkiye olarak böyle bir şeye hiçbir şekilde izin verilmemesi gerektiğini hocamız yayınlarında defalarca belirtti. Bu çok riskli olur, bu haram olur. Bir Müslüman ülkenin IŞİD'e karşı veya bir Müslümana karşı savaşa girişmesi. Dolayısıyla Türkiye hiçbir şekilde böyle bir şeyin tarafı olmayacaktır, olmaması gerekir. Bu olayın başka bir yönü. Şimdi biz Irak'ta olan gerçekleşen olaylara şöyle bir bakalım. Musul'a bir harekat planlanması için hareketlenme başladı Irak'ta. Bu hareketlenmenin sebebi de şöyle. Önce bir Tikrit'e uzanan eller olması gerekiyor. Çünkü Musul'a gidiş yolu Tikrit'ten geçiyor. Ve önce Tikrit, IŞİD'in elindeki, IŞİD'in uzun süredir hakimiyeti altındaki Tikrit'in bir şekilde alınması gerekiyor. Ve bunun için de bir hareket, yani hem Peşmerge tarafından hem Irak hükümeti tarafından Irak'ta doğrudan aslında Tikrit'e yönelik saldırılar başladı. Oradaki IŞİD mevzilerine yönelik. Fakat biz bunu anladık ki, daha doğrusu uzun zamandır aslında bilinen bir şey. İran ordusu, Şii Tugaylar oradan devreye girdiler ve doğrudan aslında Kasım Süleymani'nin denetiminde Şii milislerle birlikte Peşmergeler, Sünni Peşmergeler ve aynı şekilde de Irak hükümetine bağlı Şii askerler orada devreye giriyorlar ve Tikrit'te doğrudan IŞİD'le savaşan kesimler bunları oluşturuyor. Ve şöyle bir gerçek aslında su yüzüne çıkmış oldu. Her ne kadar Amerika bunu şu anda inkar ediyor olsa da, kendisi bu konuda geri çekilmiş gibi görünüyor olsa da, bu konuda İran devreye girmiş olabilir. Bu çok tehlikelidir bizim için. Şunu bunu söylüyorlar. Halbuki bu doğrudan Amerikan Derin Devleti'nin denetiminde bir şeydi. Tikrit'e operasyon doğrudan İran'ın eline verilmiş durumda ve şu anda Kasım Süleymani buradaki bütün operasyonu organize eder konumda. Ve doğrudan İran'ın Irak üzerindeki hakimiyetini bir kere daha belgeleyen olaylardan bir tanesi aslında Tikrit'e bu şekilde Şii askerlerle birlikte girmesi. Bunun tabii ki çok fazla riski var. Bunlara geçeceğiz. Eklemek istediğim varsa.
Şimdi tabii Amerika bir yandan sanki buna karşıymış gibi gösterirken, ama bir bakıyoruz Dışişleri Bakanı John Kerry'nin veya Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey'nin ifadeleri var. Irak'ın IŞİD'le mücadelede başı çekmesini pozitif olarak değerlendirdiklerini iddia ediyorlar. Şimdi hangisine inanacağımızı biz de tabii ki düşünüyoruz, ama aslında bu iddia tabii ki doğru. Çünkü aslında biraz daha başa gidecek olursak, Amerika bildiğin gibi ilk bu 11 Eylül olaylarından sonra hem Irak işgaliyle hem Afganistan işgaliyle bölgede ciddi bir istikrarsızlığa aslında sebebiyet verdi. Her ne kadar iddiası çok farklıysa, demokrasi getirme iddialarıyla bölgeye geldiğini söylemiş olsa da gerçekten ciddi hasarlara yol açtı. Bunun da tabii ki Amerikan Derin Devleti'nin oyunlarının çok ciddi sebepleri vardı burada. Amerika ciddi bir çalışma başlattı bölgede. Bu Irak işgalinde ve Afganistan işgalinde olduğu dönemlerde Sünni iktidarları ortadan kaldırarak aslında İran'ın önünü açmış oldu. Yani aslında hep bir plan vardı bölgede gelişmekte olan. Fakat biz baktığımızda aslında Amerika orada demokrasi savaşçısı olarak bulunuyordu göya. İşte mücadele ettiği kişiler orada İran istikrarını bozan belki gruplar olarak iddia ediyordu. Halbuki hep Sünni iktidarları ortadan kaldırıp kendi kontrolünde olan ve kendi desteğinde olan kişileri, bunlar da genellikle Şii liderler konumundaydı ki Maliki de biliyorsun aslında Amerika'nın kontrolündeydi. Daha sonradan ama aralarında aslında bir açılma söz konusu oldu. Daha sonra şu an Abadi de aynı şekilde hem İran'ın hem Amerika'nın ciddi olarak desteklediği ve aslında oraya başa getirdiği bir lider konumunda şu anda Irak'ta. Çünkü Amerika İran kendi kontrolünden gitmesini istemiyor. Bildiğin gibi orada çok ciddi Amerika'nın üsleri var zaten, Bağdat'ta da aynı şekilde ve Irak'ı genel olarak hep hakimiyeti altına tutmak istiyor. Tabii ki bunun arka planını biz daha önceki yayınlarımızda da hep petrol ve enerji konuları üzerinden anlatmıştık. Fakat şimdi tabii ki Irak işgali boyunca Sünniler direnişe geçtiklerinde de Amerika hep Şiilerle ittifak haline girdi. Her ne kadar İran'a karşıymış gibi görünse de aslında bir ittifak içerisindelerdi ve şu anda da aslında Obama hükümeti de nükleer müzakerelerin iyi ilerlemesi sebebini göstererek aslında İran'la ciddi ilişkiler içerisinde. Tabii ki biz burada bunu anlatırken hiçbir şekilde Amerika'nın İran'la kötü ilişkiler içerisinde olmasını istemeyiz. Tabii ki iyi olsun ilişkileri ve bölgeye de istikrar gelmesini, hatta müttefik olsunlar, birlikte hareket etsinler. Fakat burada İran'ın yayılmacılığını görmezden gelerek Amerika bunu yapıyor ve hatta buna da bildiğimiz gibi en ciddi tepki gösteren İsrail hükümeti oldu. Netanyahu neredeyse Obama hükümetiyle bütün bağlarını kesti bu noktada. Çünkü İran'ın gerçekten bölgedeki yayılmacılığına karşı Amerika'nın gözünü kapadığını, görmezden geldiğini ciddi olarak iddia ediyorlar. Şimdi İran'ın aslında bu yayılmacılığından bahsetmişken, baktığımızda bölgede nerelere hakimiyetini kurduğuna, Irak'ta şu anda zaten Bağdat'ın başkenti olduklarını iddia ediyorlar, biliyorsun İranlı yetkililer. Yunusi'nin açıklamaları var. Aynı şekilde Lübnan'da zaten Hizbullah'ın kurucusu İran'dır. Ve Hizbullah da Lübnan'da siyasi hükümet olarak şu anda görev yapıyor. Ve aynı zamanda da müthiş bir askeri gücüyle Lübnan'ın bütün hakimiyetini ele geçirmiş durumda. Aynı şekilde Yemen'de son dönemde meydana gelen bir azınlık olan Şiilerin şu anda ele geçirmiş olması yönetimi, yine İran'ın kontrolüyle meydana gelen olaylar ve Bahreyn'de en son yine Şiilerle, aslında Bahreyn'in %80'i Şiilerden oluşuyor. Müslümanların %80'i daha doğrusu. Fakat genellikle yönetimde Sünni bir hükümet vardı, yönetim vardı. Fakat şu anda orada da Arap Baharı'ndan sonra gelişen olaylar ve İran'ın da tabii ki desteklemesiyle aslında yüzyıllardır meydana gelen Arap-Fars çatışmasının bir aslında sonucu olarak gördük biz Bahreyn'de de. Şu anda da yine Şiiler orada hakimiyeti İran'ın desteğiyle ele geçirmeye çalışıyorlar gerçekten. Bölgede aslında İran'ın genel görünümü şu anda böyle gibi. Bir süper güç olma iddiasında. Bu süper güç olma iddiasında nasıl gerçekleştiriyor? Hocamız bunu aslında çok güzel açıkladı kanalımızda. Dedi ki askeri gücünü arttırdı müthiş olarak. Caydırıcılık gücü var dedi. İran bu askeri gücü ve caydırıcılık gücüyle ve elindeki uzun menzilli roketler de çok sayısını arttırarak bunların ciddi bir bölgede tehdit olduğunu gösterdi. Mesela PKK'ya bakıyoruz, tir tir titriyor İran'dan dedi. Hiçbir şekilde onlara karşı, yani tam tabiri caizse gerçekten köpek gibi korkuyorlar diye çok güzel açıklamalarda bulundu.
Evet.
Fakat işte bölgedeki şu andaki gelişmeler bunun gibi. Hı-hı.
Şimdi tabii Körfez bu konuda çok tedirgin. Çünkü Körfez'de biliyorsun 2011 ayaklanmaları Bahreyn'de başlamıştı aslında. 2011'de Arap Baharı'nda ilk orada görülmüştü. Suudi Arabistan'da genel olarak onun denetimindeki Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn hepsinin aslında en büyük çekincesi orada bulunan Şiilerin bir şekilde ayaklanmasıydı. Yani yıllardır bu korku içinde yaşarlar ve gerçekten bu Bahreyn'de başlamıştı Arap Baharı'nda. Daha sonra Suudi Arabistan çeşitli maddi tedbirlerle bunun önüne geçmeye çalıştı. Başardı da. Maddiyatı ön plana koyarak orada herhangi bir hareketlenme olmadı. Ha şimdi tabii ki biz böyle isyanların, çatışmaların, o tip şeylerin olmasını istemiyoruz. Fakat Körfez böyle bir riskle şu an her zamankinden daha fazla karşı karşıya. Dolayısıyla son zamanlarda aslında Suudi Arabistan Türkiye'ye yakınlaşması, Sünni ülkelerin birbirleriyle yakınlaşmasını da bu açıdan biraz görmek gerekiyor. Fakat böyle bir şey olması mı lazım? Şimdi Tikrit'teki olaylara baktığımızda aslında Irak'ta uzun zamandır devam eden bir Şii-Sünni ayrımının halen çok şiddetli şekilde devam ettiğini görüyoruz. Aslında hani sen demin Şii liderlerin desteklenmesini söylemiştin. Aslında Amerika önce Sünnileri de denemişti. Saddam Sünniydi biliyorsun, başa getirildi. Çok ciddi katliamlar yaptı Şiilere yönelik, Kürtlere yönelik, bunları da biliyoruz. Şimdi bunlar olduktan sonra işine gelmeyen liderleri de ortadan kaldıracak bir derin devlet politikası var Amerika'nın. Hemen arkasından Maliki denendi. Maliki dönemindeki aslında Şii-Sünni çatışmaları, yani Şiilerin aslında Sünnilere yaptığı çok şiddetli baskılar, öyle Amerika'nın derin devletinin planlarından uzak falan bir şey değildi. Bu doğrudan zaten o denetim altında yapılmıştı. Fakat sonra ne oldu? Dünyadan ciddi bir tepki geldi. IŞİD devreye girdi. IŞİD devreye girince bütün suç Maliki'ye atıldı. Maliki yönetiminin. Yani tabii ki suçlu Maliki'ydi orada. Fakat orada onu yönlendiren derin devletler hiçbir şekilde lafı geçmedi bile. Bunların arasında İran ve Amerika vardı. Onların hiç sözü edilmedi ve Maliki baştan çekilip de aynı partiden gelen, aslında aynı zihniyete sahip, benzer bir kişi, aslında adı değişmiş oldu. Biden'in getirilmesi çok bir şey aslında değiştirmedi onların politikaları açısından. Fakat görünürde ki çizelgeyi, o görüntüyü değiştirmiş oldu. Dediler ki daha ılımlı. Hakikaten şu anda Al-Badi'nin politikalarına şöyle bir bakıldığında genel olarak yurtlarından sürülmüş olan Sünnilerin geri getirilmesi yönünde bazı hükümetsel çabaları olduğu gibi bir şey görüyoruz. Halbuki pratikte bu şekilde uygulanmıyor. Genel olarak Sünni bölgelerde yaşayan ve savaştan kaçan Sünnilerin o bölgelere geri dönüşlerine izin verilmiyor. Özellikle Musul'un Diyala eyaletinde çok şiddetli bir Sünnilere karşı bir yaptırım uygulanıyor. Evlerinden uzaklaştırılıyorlar. Ciddi şekilde aslında Sünni-Şii çatışması başlamış durumda. Şiiler o bölgelerde çok güçlü oldukları için Sünniler çok ciddi şekilde ezilme yaşıyorlar. Şu an hali hazırda bütün Irak'ta özellikle IŞİD'in kontrolü altında olup da koalisyonun devreye girdiği yerlerde bu doğrudan oluyor. Şimdi bunun karşısında ne oluyor? Şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunu hani bazı şekillerde bir tehlike olarak değerlendirilebilir. Bazıları da bunu kendi koruma olarak değerlendirebilir. Sünniler o bölgedeki IŞİD'e katılım gösteriyorlar. Şimdi Bağdat'ta bazı Sünni şehirlerinin IŞİD'e çok kolay teslim olmasının en önemli sebeplerinden biri olarak bu gösteriliyor. Çünkü yıllardır Şii hükümetlerden çok ciddi şekilde baskı altına girmiş. İran'dan baskı görmüş pek çok yer için. Gerçekten bu risk taşıyor Sünniler için. Bundan kurtuluş yolunu IŞİD'e sığınmakla buluyorlar. Tabii bunun yanında, kurunun yanında yaş da yanıyor. Onlar o hale dönüştükten sonra diğer Sünniler de o damgayı yiyorlar. Onu damga yendikten sonra da tabii ki o bölgeden o kişilerin uzaklaştırılması gerekiyor gibi kendilerini haklı çıkaran, Şiilerin kendini haklı çıkaran bir durum oluyor. Şimdi burada biz hani Şiiler Sünniler şeklinde anlatıyoruz ama aslında öyle bir ayrım yapmak bir Müslümanlığa karşı çok büyük bir ayıptır, çok büyük bir aslında olmaması gereken bir şeydir. Fakat bu pratikte yaşandığı için Irak'ta bunu bu şekilde dillendiriyoruz. Sünni Şii kardeştir, öyle bir şey olmaz. Fakat burada dikkat çekilmesi gereken şey, yıllardır aslında Amerikan Derin Devleti'nin Orta Doğu'da yapmaya çalıştığı şey, yani mezhep çatışmasını devreye sokabilmek. Bunun yapılabileceği en keskin yerlerden bir tanesi gerçekten Irak'tı. Şii-Sünni nüfus, özellikle de Kürt nüfusun olduğu bir bölgede birbirlerini kırdırmak gibi bir şeydi. İşte bu şu anda devreye sokulmuş oluyor. Burada şundan da bahsetmek gerekiyor. Kürt bölgesi, yani Sünni peşmergenin İran ve Şii milislerle birlikte devreye girip Sünnilere bir baskı uyguluyor olması pek çoklarına şaşırtıcı gelebilir. Yani Sünni bir kesimin neden Sünnilere bunu yaptığı şeklinde. Fakat eskiden beri Kürtlerin Araplara bir bakış açısı var maalesef Irak'ta. Genel olarak, yani tabii ki bunu da tenzih edebileceğiniz çok kişi vardır ama genel bir bakış açısı olarak aralarında Arap istemezler, bölgelerinde Arap istemezler, Araplaşmaya sürekli karşılardır. Hep Kürt etnisitesi olsun isterler. Böyle bir durum var, yani yıllardır var olan. Dediğim gibi bu belki bir azınlıktır ama mantık olarak bu böyledir. Dolayısıyla şu an Şii milislerle birlikte onlar da Sünnilere baskının bir parçası peşmergede maalesef.
Aslında tarihe hep baktığımızda derin devletlerin, derin yapıların hep ülkeleri bölmek için ya etnik kökenleri kullandığını ya da bu şekilde mezhepsel ayrımları kullandığını görüyoruz biz. Aynı şekilde Suriye Savaşı'nda da savaş İran'ı Suriye'ye taşımıştı aslında. Çünkü öyle bir hale geldi ki bir bakıyoruz İran'da İran'ın bütün komutanları Suriye'de Esad rejiminin ordularını yönetiyor. Diğer taraftan Lübnan'a baktığımızda Lübnan'ın bütün belirgin gücü, işte demin de anlattığım gibi Hizbullah, İranlı komutanların kontrolünde. Irak'ta Şii milislere bakıyoruz. Şii milislerin bütün yönetimi ta IŞİD'in başından beri hep İranlı komutanların yönetiminde. Yani İran sadece bölgeye askeri gücüyle değil, aynı zamanda yönetim kadrosuyla birlikte de bir akış sağlıyor. Ve alttan alta. Diğer taraftan baktığımızda mesela biz ta 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren aslında bu bütün Sykes-Picot anlaşmalarıyla birlikte ülkelerin arasında o suni sınırlar çizilirken de hep bölgelerde karşılıklı kardeşi kardeşe kırdıran, karşılıklı etnik aslında ayrımları teşvik eden bazı planların oyunu geçirildiğini görüyoruz. Ve işte bu planlarla birlikte de hep bölgede böyle çatışmalar meydana geldi. Aslında hocamız çok güzel söylemişti geçen gün yine yayında. Dedi ki bu şekilde zaten yıkım devam eder dedi. Çünkü yıktıkça onların bir yeniden yapılandırma teorileri var biliyorsun. Kaos teorisi diye garip Amerikan derin devletinden bazı kişilerin planları var. Yani bir bölgeye ne kadar çok yıkım meydana gelirse o kadar yapılanma meydana gelir ve yeniden daha iyiye doğru gidilir diye. Ama biz bugüne kadar Amerika'nın hiçbir körfez savaşlarında ne işgallerinde yeniden yapılanmaya gittiğini görmediğimiz gibi gittikçe bölgede daha tehlikeli bir hal almaya başladığını aslında görmüş oluyoruz. Şimdi Bütün saydık Yemen, Lübnan, Bahreyn'de bunlarda İran'ın hakimiyet kurmaya başladı. Fakat İran burada kimle mücadele ediyor? Suudi Arabistan'la aslında. Suudi Arabistan da çünkü burada taraf olmuş durumda. O da Sünnilerin tarafı olarak bulunuyor. İran da Şiilerin tarafı olarak bulunuyor. Yani kardeş kardeşe kırdırılıyor. İki taraf da tam olarak aslında dost olması gerekirken, kardeş olması gerekirken, aynı kitaba, aynı peygambere, aynı dine ve tek bir olan Allah'a iman ediyor olmalarına rağmen bir bakıyoruz ki dünya üzerindeki en ciddi düşmanlar olarak karşımıza çıkmış oluyorlar. Ve tabii ki mesela İran destekli Husiler bir ilerleme kaydederken diğer taraftan Sünnilerin ciddi olarak ezildiğini görüyoruz ve Şii milislerin bir yandan ciddi katliamlar yaptığını görüyoruz. Dünya sürekli IŞİD'in yaptığı katliamlar yansıtılırken Şii milisler Sünni köyleri, kasabaları kökten yakıp kadınlarına tecavüzler edilerek, kadınları orada öldürülerek, çocuklarıyla birlikte camiler bombalanarak, ama bunu tek Şiiler yapmıyor. Fakat Şii milisler Irak'ta ciddi olarak bu operasyonları yürütüyorlar ve bu aslında yeni bir şey de değil. Maliki döneminde de zaten meydana gelen bir şeydi. Ve aynı şekilde de devam ediyordu.
Buna bir şey ekleyeceğim. En son Tikrit'ten 28 bin Sünni ayrıldı ve evlerine dönemiyorlar şu anda. Bu rakam çok fazla bir şey ve sırf Şii milislerin baskısı yüzünden oluyor bu. IŞİD nedeniyle değil. Bunu da burada hatırlatalım.
Bir de Suudi Arabistan aslında çok büyük bir hata yaptı en başta. Neredeyse Sudan'a kadar gücü olan Müslüman kardeşleri en büyük tehdit olarak ilan etti biliyorsun. Hatta terörist ilan etti. Bütün dünya üzerinde Müslüman kardeşlere karşı dikkat çekti. Halbuki Mısır'daki bu darbe sonrasında Suudi Arabistan Müslüman kardeşlere sahip çıkabilirdi. Fakat biz burada Sünnilere sahip çıksın, Şiilere karşı güçlensin anlamında anlatmıyoruz bunu. Ama onlar da Müslüman, onlara da sahip çıkması gerekirdi. Fakat Müslüman kardeşlerin etkisini ve gücünü bu anlamda kırınca Suudi Arabistan, bu sefer İran hiçbir şekilde karşısında durabilecek bir güç olmadan tek başına ortaya çıkmış oldu. Biz tabii ki yayınlarımızda İran'la Türkiye ilişkilerini sürekli zaten pozitif yönde olması gerektiğini, kardeş ülkeler olduğumuzu zaten anlatıyoruz ve biz aslında yani bunu yanlış anlaşmamız çok önemli yayın boyunca. İran'ın güçlü olması, caydırıcı olmasını eleştiriyor değiliz biz aslında burada. Fakat burada İran bu yayılmacı politikayı sürdürürken bir yandan katledilen mazlumlardan bahsediyoruz. Bunu İran mı yapıyor? Tabii ki İran tek başına böyle bir şey yapmıyor. Orada Şii milisler tabii ki sadece İran'dan meydana gelmiyor. Veya Sünnilerin de yine Şiilere yaptığı katliamlar aynı şekilde. Bir bakıyoruz ertesi gün bir Şii camisi bombalanmış oluyor. Üç gün sonra bir Sünni camisi bombalanıyor. Yani zaten burada kardeşin kardeşi kırdırılmaya çalışıldığı bir ortam var. Yoksa Şii suçlu, Sünni suçlu veya şu mazlum, şu masum diye bir ayrım zaten bizim zihnimizde yok. Fakat Türkiye'nin yapması gereken, biz onu düşündüğümüzde Türkiye'nin İran'ı gerçekten örnek alması gerekiyor. Çünkü biz Türkiye'nin hep süper güç olduğundan bahsediliyor tabii ki ülkemizde. Böyle bir temenni var. Fakat bazı kişiler son derece yanlış politikalar izleyebiliyorlar. Türkiye'yi suni bir güç olarak göstermeye çalışıyorlar. Yani yüzyılın liderlerinin, bugüne kadar hiç gelmemiş olan liderlerinin geldiği, işte bütün dünyaya hakim olacak bir ülke olarak gösteriyorlar şu anki haliyle. Türkiye evet çok önemli bir ülke. Ülkemiz peygamberimizin hadislerinde anlatıldığı gibi, İstanbul'a dikkat çekildiği gibi ve dünyaya gerçekten yön verebilecek, güce sahip olabilecek bir ülke. Fakat şu anki haliyle ve bu sistemle değil. Burada bir yanlış yönlendirme yapılıyor. Asıl süper güç olarak gözüken baktığımızda İran. İran ne yapıyor? Kendini öyle bir güç olarak gösteriyor ki Amerika diyor ki, bir bakıyoruz Amerika'ya, Amerika'nın 2016 yılı başkan adaylarından Cumhuriyetçi Rand Paul'un, Senatör Rand Paul'un izahlarına diyor ki, ben Kürdistan için yeni sınırlar çizeceğim. Bir de o yetkiyi ona kim verdi onu da tabii ki bilemiyoruz, tartışılır ama. Ve onlara yeni bir ülkenin sözünü veriyorum diyor. Kürtlere yeni bir ülke sözü veriyor. Bu zaten senelerdir verilir bildiğin gibi. Tabii ki Kürtler de bir ülkeye sahip olsun ama bu şartlar altında değil. Bunu söylemek elbette gerçekleştirmekten daha kolaydır diyor. Bunu en azından fark etmiş olması iyi bir şey. Çünkü yeni bir ülkenin sınırlarını çizmek için diyor, Türkiye, Irak ve Suriye'den toprak alınması gerekecek diyor. Şimdi hocamız buna o kadar güzel bir cevap verdi ki, İran'dan niye istemiyor acaba? Bir de onu soralım, İran'dan niye toprak almıyor dedi. Çünkü Allah alem bayağı ciddi olarak korkuyorlar. Bunu tabii çıkıp dedi, açıkça, dürüstçe, mertçe söylemeleri gerekiyor. Biz İran'dan korkuyoruz, gücümüz yetmiyor. Onun gücüne karşı boynumuz eğik, o yüzden İran'dan bahsetmiyoruz demeleri gerekiyor diyor. Ama bir bakıyorsun Irak diyor, Suriye ve Türkiye bunları kolay görüyorlar bu ülkeleri. Ve onlardan rahatlıkla toprak talep edebileceklerini düşünüyor. Yani dünyanın öbür ucundaki kendini süper güç olarak tanımlayan bir ülkenin başkan adayı çıkıp bizim ülkemizden toprak talep edebilecek ferahlıkta. Yani böyle bir ruh haline sahip olmuş. Türkiye böyle bir bakış açısına sahip olabilmiş. Tamam, şu an Suriye'de bir iç savaş var. Şu an Irak'ta bir iç savaş var ve mezhepsel çatışmalar var. Ve bunları da körükleyip kendilerince bir belki başarı elde edebiliyorlar. Ama ülkemizde böyle bir şeyi asla gerçekleştiremeyeceklerini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Bunun için hocamız dedi ki, çok güzeldi bu tanımı. Ben onu kısaca okumak istiyorum. Çünkü ifade etmek aslında daha zor, okumak daha kolay oluyor. Dedi ki, Türkiye kendini dedi bugüne kadar anlatmadı daha dedi. Bunu bilmiyorlar dedi, bunu yanlış biliyorlar dedi. Ama Türkiye şu ana kadar daha kendini anlatmadı. Türkiye kendini anlatırsa ne Amerika kalır, ne Avrupa kalır, ne dünya kalır. Kendince Türkiye'yi kolay görüyor, gider toprağını alırız diyorlar. Ama öyle bir şey olmaz, çok pişman olurlar, tahmin ettikleri gibi olmaz dedi. Keşke yapmasaydık derler. Türkiye'yi kimseye böldürmeyiz dedi. Bu gerçekten çok önemli ve herkesin arkasında durması gereken bir izah. Çünkü biz Türk halkı olarak aslında gerçekten daha dünyaya gerçek yönümüzü göstermiş değiliz. Hep şefkat politikası izlediğimiz için Türkiye'yi kolay görüyorlar. Bu aslında insan fıtratında vardır, insan nefsinde vardır daha doğrusu. Şefkatle yaklaşan, güzel ahlakla yaklaşan insanlara karşı dişli olmaya çalışırlar. Daha böyle ters davranmaya çalışırlar. Halbuki Müslümanın fıtratında vardır şefkat. Ama Müslüman yeri geldiğinde de aslan gibi kükremesini de bilir. O yüzden işte bu yönü Türkiye'nin bilmiyorlar. Ama PKK'ya baktığımızda bunu da belirtti hocamız. PKK aslında Türk halkından çok korkuyor dedi. Çünkü sadece lafta var bunların tehditleri dedi. Hiçbir şekilde gerçek anlamda güçlerini gösteremiyorlar. Bir toprağı mı almak istiyorsun? Gidersin, alırsın, gösterirsin kendi yüzünü. Böyle bir şeye de girişimde bulunamıyorlar. Sadece sözde tehditlerle bunu yapmaya çalışıyorlar dedi. İşte bu Türk halkının gerçek yönünü bilmelerinden kaynaklanıyor diye çok güzel ifade etti.
Zaten hocamızın hep dikkat çektiği çok önemli bir konu vardır. Türk askeri ve polisi zaten yani doğal olarak milliyetçidir. Doğal olarak vatanı savunur. Yani doğal olarak onun kanında, canında vardır. Dolayısıyla böyle bir şey zaten söz konusu olduğunda gerçekten hiçbir şekilde izin vermeyecekleri çok açıktır. Bunu aslında 80 dönemini, bir 12 Eylül dönemini şöyle bir hatırlatmakta fayda var. PKK'nın belki yeni nesli bunu o kadar bilmiyor olabilir. Geri dönüp o dönemin belgesellerini falan şöyle bir seyretsinler. O dönem hiçbir şekilde, yani bir anda yok olmuştu PKK diye bir şey. Ortadan kalkmıştı. Neden böyle bir şey olmuştu? Çünkü caydırıcılık politikasını Türkiye bir anda göstermişti yani. Onların hepsini toplayıp götürmüştü. Hapishanelerdeydiler o dönemde bulunanlar. Diğerleri de toz olup kaçmışlardı. Şimdi bu caydırıcılık demektir. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Yani İran nasıl bir ülke, bir ona da bir bakmak gerekiyor. İran normalde bütün dünya tarafından abluka altına alınmış bir ülke. Yani zahiren şöyle bir baktığımızda. Yani ciddi şekilde tepki altında olan bir ülke. Yani tabii ki Şangay Paktı'nın önemli bir üyesi. Fakat onun dışında bulunduğu Orta Doğu'da Türkiye'yi dışta tutarsak, kendi komşuları dahil olmak üzere, Körfez ülkeleri, İsrail, bunların hepsi dahil olmak üzere herkesin cephe aldığı bir ülke. Yakın bir zamana kadar Amerika'nın ciddi şekilde ambargo koyup cephe aldığı bir ülke. Dolayısıyla yani dışarıdan bakıldığında her konuda eli kolu bağlanmış gibi görünen bir ülke. Fakat şöyle, yine şöyle bir baktığımızda böyle bir ülke, bak bütün her türlü maddi imkanı Amerika'nın elinde olmasına rağmen, işte bu Rand Paul'un konuşmalarından da anladığımız kadarıyla aşırı derecede bir çekinme var İran'a karşı. Yani ellerindeki gücün, daha doğrusu caydırıcılığı İran'ın istediği zaman çok rahat, hiçbir şekilde çekinme olmadan gayet cesurca kullanacağından eminler. Biz şimdi burada İran'ı örnek alalım derken bu konuda, yanlış anlaşılmasın yani, gidip böyle oraları bombalayalım, mezhep savaşı çıkaralım, işte şunu yapalım, bunu yapalım manasında değil. Yani İran'ın çok büyük hataları var zaten. Yani İran'ın doğrudan adam öldürmek üzere harekete geçmesi, kendi ülkesinde sayısız idam yapması, insan haklarını hiçe sayması, gidip Irak'ta bu şekilde bir şeyin, yani mezhep savaşının öncüsü olması ve diğer yerlerde Şiizmi ortaya çıkarıp diğer türlü bir Müslümanlığı parçalaması diyelim. Tabii ki bizim tasvip edeceğimiz şeyler değil. Burada örnek alınması gereken İran'ın caydırıcılık yönünü çok iyi kullanıyor olması ve bununla hedeflerini çok iyi bir şekilde yerine getiriyor olması. Hedefler yanlış olabilir. Mesela İslam Birliği olması gerekir İran'ın hedefi. Şii Birliği değil. Ama şöyle bir baktığımızda Şii Birliği'ni gayet güzel uyguladığını görüyoruz. Yani kendi ideali olan bir fikri doğrudan uyguluyor farkındaysan. Yani Yemen'dekiler ayaklanıyor, işte ayaklanıyor derken Yemen'de kendilerini hissettiriyorlar, Bahreyn'de kendilerini hissettiriyorlar, Suriye'de ayrı hissettiriyorlar. Yani Hizbullah zaten işte Lübnan kendi elinin altında oluyor. Yani doğrudan İran'a bağlı, İran'a itaatkar bir sistem oluşmuş oluyor. Dolayısıyla bütün Şiiler o itaatkar sistemin içinde bir bütün halinde hareket ediyor oluyorlar. Farkındaysan bu ülke değişmiyor, bunun için böyle bir şey değişmiyor. Fakat şöyle bir baktığımızda, genel olarak Müslüman camiasına baktığımızda artık ülkeler içinde bile bölünmüş haldeler. Dolayısıyla İran kendi caydırıcılık yönüyle kendi hedefini iyi uygulayabilen bir ülke. Bunu PKK'ya karşı mükemmel yaptı. Yani şu manada adam öldürmek ve saldırmak kısmını biz burada hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz, onu söyleyelim. Fakat caydırıcı gücünü çok iyi gösterdi. Caydırıcı gücünü çok iyi gösterdiğinden beri 2011'de işte PKK'nın tek yanlı yaptığı ateşkes ilanından beri ses seda çıkmıyor. PKK orada tamamen sinmiş durumda. Dolayısıyla Amerika'da farkındaysan işte herhangi bir İran'da içine alan Kürt bölgesinden hiçbir şekilde bahsetmiyor. Halbuki Amerika'nın planı, Büyük Kürdistan planı çok eskiden beri 4 ülkeyi içine alır. Ama bu 4. ülkeden nedense hiç kimse şu anda bahsetmiyorlar. İşte burada demek ki Türkiye'nin bir tavizi söz konusu. Burada bir aciz görünümü söz konusu. Yani adamlar bu kadar rahat bahsedebiliyorlarsa biz demek ki bir aciz görünüm vermiş olabiliriz. Bunun hemen ortadan kaldırılması gerekiyor. Ve hocamızın dediği şeyi burada tekrar hatırlatalım. Büyük Türkiye, tamam Büyük Türkiye ama daha kendi ülkesindeki terör örgütünü sindirememiş bir ülke nasıl Büyük Türkiye? Nasıl mesela Orta Doğu'ya örnek olabilir, nasıl bir rol model olabilir, nasıl orada bir bütünlük, kardeşlik, bir bütünlük sağlayabileceğini gösterebilir. Herhangi bir caydırıcılık gösterememiş, kendi ülkesindeki terörü engelleyememiş, bir avuç teröriste teslim olmuş gibi bir görüntü sunan Güneydoğu'da özellikle. Böyle bir ülke nasıl Büyük Türkiye olarak bütün Orta Doğu'ya örnek olacak? Olmaz demişti hocamız. Dolayısıyla Büyük Türkiye olayını istiyorsak önce ülkemizdeki bu komünist terörü ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Benim ekleyeceğim şeyler varsa istersen.
Evet, ben biraz aslında İran'dan bahsetmek istiyorum. İran'ın yapısından bahsetmek istiyorum bu konuda. Çünkü genellikle aslında çok enteresan bir ülke İran. Yani hem yönetim şekli de çok farklı. Dünya üzerindeki hiçbir ülkeye aslında benzemiyor. Kendi içerisindeki komisyonlar, altyapılar sanki Cumhurbaşkanı Ruhani devletin yöneticisi gibi görünmekle birlikte. Onun üstünde o kadar fazla üst kadrolar var ki ona gelene kadar zaten onun vereceği herhangi bir kararın hiçbir etkisinin olmadığını aslında biz bu kurullara baktığımızda görebiliyoruz. Şimdi 79 Ocak ayında Şah ülkeyi terk etmişti bilindiği gibi ve bu işte 79'da İran Şahı yeni devrilmişti ve İslam Cumhuriyeti bu şekilde kuruldu. Nasıl? Hümeyni'nin yurt dışından getirilerek dini lider olarak görülmesiyle ve işte Hümeyni ondan sonra Ayetullah olarak başa geçti. İran'da başa geçti. Şimdi de Hamaney İran'da Ayetullah. İran'da en yüksek kişi yani velayeti fakih olarak biliniyor. Bu da işte şu anda Hamaney. Bu kişinin her şeyin son sözü ona ait. Yani ülke içerisinde hangi karar verilirse verilsin, ne olursa olsun hangi kurumu herhangi bir şekilde karar verirse versin, son söz muhakkak velayeti fakihe ait, yani Hamaney'e ait. Şimdi savaş ve barış kararı alma, referandum kararı alma, yani bunların da hepsi bu kararlara dahil. Ülkenin başkomutanı konumunda aslında dini lider gibi görünmekle birlikte başkomutanı Hamaney. Yine Cumhurbaşkanı görevini onay verme hakkı da aynı şekilde velayeti fakihe ait olmuş oluyor. Yani Ruhani'nin göreve gelip gelememesinin onayını da yine bu kişi vermiş oluyor. Şimdi aslında İran'ın bir özelliği var. İran Mehdi bekliyor. Biz bunu ciddi olarak biliyoruz gerçekten. Çünkü İran'ın anayasasında da Mehdi gelinceye kadar geçerlidir diye madde var. Bu dünya üzerindeki hiçbir ülkede görülen bir şey değil ve gerçekten aslında oldukça güzel bir şey. Fakat İran kendi Mehdi anlayışı içerisinde bunu yapıyor. Yani burada yanlış olan kısım, biz İran'ı hep burada aslında sanki eleştiriyormuşuz gibi gözükürken aslında doğru olduğu ve doğru konuştuğu çok yönde var. Fakat bunları uygulamaları hatalı. Mesela hayali Mehdi anlayışına sahip bir inanış var ki bu gerçekten çok riskli ve tehlikeli bir görüntü gösteriyor. Hayali Mehdi anlayışı diye bir şey hiçbir şekilde söz konusu olmaz. Çünkü bu inanışa göre çok kısaca belirtecek olursak herhangi bir insan Mehdi'nin hayalinin kendisine göründüğünü iddia edip çok ciddi katliamlar bile yapabilir bu anlayışa göre. Tabii ki Mehdi gelinceye kadar velayeti fakih burada lider konumunda. Yani onun da parantezi açılmış durumda ve bu şart muhakkak konulmuş durumda. Müslümanların lideri olarak şu aşamada o görünüyor. Onun altında danışmanlar konseyi var. Velayeti fakihin altında onun danışmanlar konseyi. Onun altında yani danışmanlar konseyinin altında Anayasayı Korucular Konseyi var. İşte bu Anayasayı Korucular Konseyi, Koruyucular Konseyi, pardon yanlış olmasın, neredeyse bütün yetkilere sahip olan konsey. Yine onun altında Danışmanlar Konseyi var, Anayasaları Koruyucular Konseyi'nin altında. Yani oldukça karmaşık bir yapı. Ve bunlar da dini liderlerden oluşuyor aslında hep. Yani Danışmanlar Konseyi herhangi siyasi kimliğe sahip olan kişilerden değil, hep dini liderlerden oluşuyor. Bu Anayasayı Koruyucular Konseyi 86 hukukçudan oluşuyor ama. Ve 8 yıllığına seçiliyorlar. Çok oldukça uzun bir süre. Ve siyasetin üstüne tamamen bir vesayet oluşturulmuş durumda. Ne söylerlerse bu konsey, bu karar uygulamaya geçiriliyor ve her kararlarında da yasanın dine uygun olup olmadığını gözden geçiriyorlar. Nitekim Ruhani'nin bazı uygulamalarının laiklikle bağdaştığını söyleyerek aslında dine karşı olduğunu söyleyip onun birçok uygulamasını da gözden geçirerek kaldırılmasını söylüyorlar. Seçim iptal hakkına sahip Anayasa Koruyucuları Konseyi. Onun altında Milli Güvenlik Yüksek Konseyi var. Yani gittikçe devam ediyoruz ama daha dikkatinizi çekerse Cumhurbaşkanı'na gelemedik. Bu konseyler var arada. Sonra İstihbarat Güvenlik Konseyi var ve savunma en üst kurum oluyor bu. Ve bunların arkasından da nihayet Cumhurbaşkanı'na ulaşıyoruz. 4 yılında seçiliyor Cumhurbaşkanı ve görevleri arasında da sadece Bakanlar Kurulu'nu atamak var. Fakat o da Anayasa Koruyucular Konseyi kabul ederse. Yani oldukça aslında karmaşık bir yapı. Fakat tabii ki bunun içerisinde ciddi bir yapılanma var, ciddi bir disiplin var. O disiplinle bu ciddiyeti götürüyorlar ve caydırıcılık konusunda gerçekten İran bu anlamda dünya üzerinde neredeyse şu anda en dikkat çeken ülkeler konumunda, ülke konumunda. Bir Kuzey Kore'den galiba Amerika ciddi olarak çekinip korkuyor diyelim. Çünkü gerçekten ona da seslerini çıkaramıyorlar. Bir de şu aşamada İran'dan aslında korkuyor gibi görünüyorlar. Her ne kadar İran'a yaptırımlar, pardon, ambargolar uygulamış olsalar da bugüne kadar.
Şimdi tabii burada Amerikan derin devletine tekrar dikkat çekelim biz. Yani bunu genelde bazıları işte komplo teorileri falan diye anlatıyor. Öyle bir şey değil. Bu alenen kendi haritalarında doğrudan yıllardır hedeflediği, çizdikleri, belirledikleri bir planda Orta Doğu planı. Büyük Orta Doğu projesi zaten öyle hayali bir şey değildir. Yani bir komplo teorisi değildir. Evangeliklerin kendilerine İncil'den bulduğu sözler ve bunlar üzerine yazdıkları artık sayısız kitap, neokonların kendi think tanklerinde geliştirdiği bazı fikirler, onların yakından makalelerini okuyanlar da gayet iyi bilirler, savundukları ideolojiler, Rand Paul'ün açıkça ifade ettiği bu sözler, bunları tamamen aslında bir komplo teorisi olmaktan çıkarıyor. Önce bir bunu söyleyeyim, yani hayali bir dünyada yaşamıyoruz. Doğrudan Amerika'nın, Amerikan derin devletinin planı çok ciddi şekilde yüzyıldır bu topraklar üzerinde, Orta Doğu toprakları üzerinde uygulanıyor. Bunun hani başlangıcını kimisi Sykes-Picot olarak alır, kimisi daha önceden alır. Fakat uygulandığı kesin, Batı'nın bir eli var Orta Doğu üzerinde. Şimdi bunun için hocamız geçenlerde çok önemli bir şeye dikkat çekti. Şunu söyledi, İncil'de dedi, özellikle Irak'ın defalarca yaklaşık 9 kere tekrar yıkılıp tekrar inşa edilmesinden bahsediliyor. Yani bu öyle bir konu ki biliyorsun İncil'de ahir zaman çok detaylı olarak tarif edilmiştir. Ahir zaman tariflerinin içinde geçiyor. Yani Hristiyanlar özellikle buna evanjelik Hristiyanlar diyelim. Çünkü Mesih beklentisi olan içinde olan doğrudan öyle bir beklenti içinde olan onlardır. Evanjelik Hristiyanlar bunun gerçekleşmesi gerektiğini, bu gerçekleşmediği takdirde Mesih'in, Hazreti İsa'nın tekrar yeryüzüne gelişinin mümkün olmayacağını söylerler. Yani alametlerden bir tanesidir. Mesela İsrail hükümetinin kuruluşu nasıl, İsrail devletinin kuruluşu nasıl alametlerden bir tanesi ise, nasıl Suriye'nin bölünmesi alametlerden bir tanesi ise, Irak'ın da defalarca yıkılıp defalarca inşa edilmesi bu alametlerden bir tanesidir. Şimdi şöyle bir şeyi hatırlatalım burada. Ahir zaman alametleri hadislerde de geçer ve Irak çok fazla, çok detaylı anlatılır. Irak'ın başına gelenler çok fazla detaylı anlatılır. Bu İncil'de de böyledir, hadislerde de böyledir, Tevrat'ta da böyledir. Yani özellikle Babil ve Irak çevresine dikkat çekilmiştir, Suriye'ye dikkat çekilmiştir. Dolayısıyla gerçekten ahir zamana yönelik bir işaret vardır Irak'la ilgili, bütün bu yıkımların olmasıyla ilgili, doğrudur. Fakat burada bunların, yani bu insanların, bu kişilerin düştüğü hata şudur, onlar kaderde olacak olan Mesih'in gelişini kendi elleriyle hızlandıracaklarını zannederler. Yani bunu yapabilmek için kendi elleriyle gidip yıkmak gerektiğini, kendi elleriyle bir kargaşa çıkartmaları gerektiğini. Orta Doğu'da bir savaş beklentileri var biliyorsun Armageddon. Onun için ortam hazırlamaları gerektiğini, bu ortamı hazırlamak için ülkeleri bölmeleri gerektiğini, dolayısıyla bunun sonucu olarak Büyük Kürdistan Projesi türemiştir. Dört ülkeyi bölmeyi hedefler. Bunların hepsini onların kendi elleriyle yapmaları gerektiğini düşünürler. Yani Allah'ın gücüne burada inanamazlar. Aslında öyledir. Halbuki her alameti Allah yaratır. Her alametin sonucunda çıkacak olan Mehdi de Mesih'i de getirecek olan Allah'tır. Hepsinin bir vakti vardır. Hepsinin bir sonucu vardır. Hepsinin bir geliş şekli vardır. Dolayısıyla bunu Allah yapar. İnsanların gelip bunu hızlandırabilmek için gidip biz Irak'ı yıkalım, işte Şam'ı şu hale getirelim falan diye düşünmeleri gerçekten aslında Allah'ı tanımamaları, dini tam anlamıyla anlamamalarından kaynaklanıyor. Burada da sorun budur. Yani pek çok açıdan tabii ki tahrif edilmiş bir İncil üzerinden hareket ettikleri için çok ciddi ve yorumlamaları da yanlış olduğu için pek çok açıdan çok ciddi hataları düşüyor evanjelikler. Ve şu anda da gerçekten aslında derin devleti oluşturan, ben hepsini tenzih ederim. Yani bunun tamamı değil. Gerçekten çok aklı başında insanlar da var aralarında. Fakat burada gerçekten bu derin devletin üyesi olan ve doğrudan Orta Doğu üzerindeki planları çok ciddi şekilde yıllardır uygulamaya koyan bir ve bu planlar içinde Orta Doğu'yu parçalama birinci derece olan kişiler var. Yani planları bu şekilde. Bunu yapabilmek için Orta Doğu tamam IŞİD bir gerçekten orada hiç beklenmedik belki onlar açısından bir şey ortaya çıkardı. Fakat onlar için en önemli koz her zaman mezhep çatışması olmuştur. Bu Müslümanların suçudur. Bunu söyleyelim. Çünkü hiçbir yerde ha ben çatışma çıkarayım deyip birisi geldiğinde yani sen oturmuş aklı başında bir Müslümansan neden başkasına uyasın ve çatışma çıkarasın kendi ülkende? Böyle bir şey mümkün değil. Fakat Müslümanlar ayrıştığı için ve Sünniler Şiileri, Şiiler Sünnileri düşman olarak gördükleri için işte her zaman derin devletlerde bunlardan faydalanmıştır. Şu an bundan İran da faydalanıyor. Bunun olmaması gerekir ama demin anlattığım gibi bir Şii birliği, yani onun adına onlar İslam birliği diyorlar. Fakat bir Şii birliği kurmak adına bunu yapmaya çalışıyor. Amerika bunu derin devletler aracıyla demin dediğim hedef için yapıyorlar. Orta Doğu'da bunun oyununa geliyor. Türkiye bu oyunu gelmemesi gerekiyor. Bu çok önemli. Biz Sünni bir ülkeyiz diye gidip Şiilere karşı hiçbir zaman yapmadık ama böyle bir şeyin içine girmememiz gerekiyor. Bunu biz yine hatırlatmakla yükümlüyüz. Fakat Türkiye'nin örnek olması burada daha fazla önemli. Birincisi PKK'ya caydırıcılık çok önemli. Çünkü güçlü bir ülke olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Tıpkı İran gibi. İkincisi de bizim Kur'an Müslümanlığıyla çok değişmiş olmamız gerekiyor. Bir ülke olarak dünyaya gerçek İslam'ın ve bütün Müslümanların ittifak içinde ve bütün Müslümanların bütün insanlarla ittifak içinde yaşayacağını gösterecek bir Kur'an Müslümanlığı politikasını ülkemize getirmemiz gerekiyor. Bu ancak eğitimli olur. Bunu Türkiye yapmazsa Orta Doğu gerçekten çok ciddi bir bunalıma girecek gibi gözüküyor.
Tabii burada aslında söylediğin konu önemli çünkü biz İran'ın ilerlemelerinden bahsederken, İran'ın şu anda hakimiyetini kurduğu ülkelerden bahsederken Bahreyn'den de bahsetmiştik. Şimdi biz orada mesela insanlar belki bir aşamada düşündüklerinde Şii-Sünni çatışması var gibi düşünüyor olabilirler. Fakat orada mesela nüfusun %70'i Müslüman. Yani %30'u Hristiyan, Yahudi ve diğer dinlere mensup ve ateistler var. Dolayısıyla Bahreyn'in zaten yönetiminin sorumluluğu bu kendi toprakları içerisinde yaşayan bütün insanlara eşit hizmeti sunabilmek. Yani hepsine insanca yaşayabilme kalitesini sunabilmek. Aslında bu anlamda Bahreyn'de de gerçekten ciddi bir gelişme var. Diğer Müslüman ülkeleri, o bölgedeki en azından Müslüman ülkelere kıyasla gerçekten kendini çok geliştirmeye çalışmış olan bir ülke ve Sünni yönetiminde bunda gerçekten katkıları olmuş. Ama hocamızın her zaman söylediği şey insanlık yol yapmakla, barajlar yapmakla veya işte bu anlamda turizm için belki ülkesini geliştirmekle sağlanmaz. Burada yapılması gereken sen belki ülkeni muhteşem hale getirebilirsin ki bunu biz Mısır'da da görmüştük. Buraya hocamız ziyarete gelenler sadece turizm konusunda sormuşlardı. Hocamız da bunun önemli olmadığını kendi içlerinde bütün insanları kapsadıklarını gösteren, hepsini kucaklayıcı bir politika izlemeleri gerektiğini anlatmıştı. Sonradan İhvan üyelerine, sonradan bir baktık darbeyle neticelendi olay. Çünkü asıl çöpleri toplamanın, belki turizmi daha da geliştirmenin üzerinde duruyorlardı hükümet olarak. Bir yönüyle tabii ki. Fakat burada önemli olan Bahreyn için aynı şey geçerli. Diğer ülkeler için aynı şey geçerli. Önümüzdeki yıllarda belki Irak, Suriye bir yönetimle birlikte bir istikrar politikasına geçiş yapacak olabilir. Biz bunu zaten umuyoruz. Ama onlar içerisinde de yine her zaman insanlığın geliştirilebileceği bir politikanın önemli olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. İşte ülkemiz aslında bu anlamda diğer ülkelerden her zaman ayrılıyor. Hem Cumhurbaşkanımız hem Başbakanımız bu konuda zaten ısrarlı ve istikrarlı sürekli çağrılarda bulunuyorlar. Bizim politikamızın şefkat bazlı olduğunu anlatıyorlar. Bu çok güzel ve böyle olması gerekir. Gerçekten mazlumun kimliği sorulmaz, masumun kimliği sorulmaz, zulme uğrayanın kim olduğu sorulmaz, direkt yardımcı olunur. İşte bu anlamda ülkemiz gerçekten önemli bir politika yürütüyor. Fakat dış politikadaki bazı hatalar nedeniyle şu anda dünya, bölgedeki birçok ülkeyle aramız tamamen bozulmuş durumda. Libya'ya Türkler giremiyor. Yani bırakın siyasi anlamda, yönetici anlamında toplantı yapılamamasını, şu anda Libya'nın içerisinde Türkler barınamıyorlar.
Yani Türk uçağı geçerse vururuz diyorlar.
Evet. Açıkça söylüyorlar. Mısır'la zaten ilişkilerimizin konumu ciddi olarak ortada. Suriye ile tamamen ayrılmış durumda ilişkilerimiz. Diğer ülkelerde aynı şekilde. Irak'ta zaten Maliki döneminde de ciddi olarak bozuktu. Şu anda da Abadi döneminde sanki gelişmekte olan bir ilişki varmış gibi gözüküyor ama zaten İran ne kadar ilişkileri gelişebilir şu aşamada baktığımızda, bunu da ciddi olarak sorgulamak gerekir. Ama işte yapılması gereken, burada senin de anlattığın gibi hocamızın gece gündüz kanalımızdan çağrıda bulunduğu gibi, insanlık üzerine bir politika geliştirilmesi. Bu insanlık da Kur'an ahlakına dayalı olarak, yani bize içinde bulunduğumuz ahir zamanda sevgiyi öğretecek olan sevgi öğretmeninin Kur'an'ın saf vahiy saf haline, yani ilk vahiyle gelmiş olan halini insanlara öğrettiği gibi, bizim de Kur'an'dan gördüğümüz sevgi anlayışını, Kur'an ahlakının bize sunduğu ciddi olarak insanlar arasındaki birleştirici ama bütün insanlara ne olursa olsun şefkatle yaklaşan ve onlara insanca yaşayabilecek bir ortam sunabilen ruh halini bütün yöneticilerin hakim olması üzerinde, bunu bütün ülkelerde yönetimlere geçirmeleri ve dünyaya işte İslam ahlakının o ruh halinin tamamen kaplayarak bütün insanlara bir rahatlık sunmasını biz talep ediyoruz. Bunu umuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bakacağız. Ama Türkiye dediğimiz gibi İran'ın caydırıcılığını, bu güç politikasını örnek alsın gerçekten. Ciddi olarak bölgede PKK'ya karşı da çok ciddi bir güç gösterisi yapıyor konumunda. Bizim de böyle olmamız gerekir. Ama tabii ki öldürerek, yakarak, yıkarak, yok ederek değil, her zaman sevgiyle diyelim inşallah. Bu akşamki programımız burada sona eriyor. Umarım ilgiyle izlemişsinizdir. Görüşmek üzere inşallah.
Görüşmek üzere, iyi akşamlar.